6. İkbal Hanım'ın hakkı vardı. Satvet Bey'in geçmişlerinin ruhuna mevlüt okumak adi bir vaka değildi. Üç salonun birbirine geçen kapıları açılmış, Sinekli Bakkal Mescidinden büyük bir toplantı yeri hasıl olmuştu. Birkaç yüz beyaz başörtülü yer minderlerinde. Üç salonun tavanından üç ışık hevengi sallanıyor. Rabia'ya orta salonda pencerenin önünde bir yer yapmışlar. Bir damasko yer minderi, önünde rahle ve mumlar. İkbal Hanım onu destur destur diye yol açarak götürürken beyaz başörtülüler sağa sola eğilerek yüzünü görmeye çalıştılar. Arkasında krem zeminli, mor laleli yünlü bir entari, aynı kumaştan parlak dikişli bir hırka. Orada hiç kimse böyle giyinmiş değil. Hepsinin etekliği, bluzu yahut entarisi az çok zamanın modasına uygun. Fakat kimse onun esvabıyla meşgul değil. Kumral ince derisi yüzünün kemiklerine yapışmış gibi, gözlerini şakaklarına çekiyor gibi. Bal rengi gözlerinin yeşil mevceleri gerçi yanıyor. Fakat kendisi olanca iradesiyle dimağını cemaatten ayırmak, okuyacağı şeye bağlanmak istiyor. Dudaklarından ilk dökülen perdelerle beyaz başörtülü cemaat papatya tarlaları gibi dalgalandı. Hafif hafif iç çekmeleri, tek hıçkırıklar, konser halinde ağlayışlar. Rabia bunlardan haberdar değil gibi, ağrı çeken bir kadının heyecanlarını, doğuran bir ananın zaferini kendi halk ettiği makamda söylüyordu. Beyaz başlı cemaatin bu akşamki heyecanı dini olmaktan ziyade insaniydi. Hepsi ve her biri ağrı çeken kadın heyecanını, doğurmanın zaferini ya yeniden tattılar veyahut istikballerinin en büyük realitesi olacağını hissettiler. Doğum kısmı bitti. Mevlitçi vefata başlamadan sağındaki salonun nihayetinde bir perde gördü. Oradan birdenbire Enderun takımı ilahiler okumaya başladı. Rabia'nın yıpranmış asabını bu musiki dinlendirdi. Biraz Vehbi Efendi usulünde. Heyecansız fakat insanı murakabeye vardıran bir üslup. Erkekler hep böyle okuyorlar. Sanatları gayri şahsi. Rabia böyle düşünüyordu. Gül suyu, öd ağacı kokuları havayı ağırlaştırdıkça ağırlaştırıyor. Işık hevenkleriyle beyaz başlar arasında hafif bir duman var. Genç kızlar ellerinde güldanlar, herkesin eline gül suyu serpmek için eğiliyorlar. Ta karşıda kalabalığın arkasında üç iskemle var. Üstündekiler belki yere oturamayacak kadar alafranga, belki de... Ortada duranı Rabia nerede görmüştü? Mermer gibi bir baş, beyaz alnından altın kahküller, kaşın biri kalkık. Enderunlular susmuştu. Mevlitçi hemen vefata başladı. Cemaatin üstüne ölüm gölgesi salmış gibi. Ananevi, pes, yarım sesler, çeyrek seslerle ağır ağır bir ilahi gibi okuyor. 1300 sene evvel ölen bir peygamber için ağlıyorlar. Belki de kendileri için ağlıyorlar. Belki de kendileri için ölümü tatmak, yok olmak, hepsine, her birine mukadder olduğu için ağlıyorlar. Bu defaki heyecanlarında, gözyaşlarında şevk, zafer değil korku var. Boğazlarını tıkayan bir korku. İki kadın gerildi, bayıldı. Odadan çıkardılar. Havada maşeri bir isteri dolaşıyor. Rabia artık tamamen tükenmişti. Sanatını, bütün ruhunu son zerresine kadar cemaate dağıtmıştı. Ayağa kalktığı vakit dizleri titriyor. Gözleri bomboştu. İki kadın koluna girdi, salondan çıkardı. O ne yanlarındakine ne de sofalarda onu görmek için toplananlara bakıyordu. Küçük bir odaya götürdüler. Ancak orada yanındakilerin yüzüne baktı. Biri Satvet Bey'in yeğeni Behire Hanım, öteki Kanarya Hanım, Kanarya Hanım. İnce kollarını kadının boynuna sımsıkı dolamış, kuru dudakları kadının mermer yanaklarını öpüyor. Beni boğuyorsun Rabia. Arif'in ablası hafifçe öksürdü. Siz Necat Efendi'nin hanımını tanıyor muydunuz Hafız Hanım? Biraz evvel salonda iskemle üstünde gördüğü kadın tevekkeli ona o kadar aşina gelmemişti. Demek Peregrini'nin sırrı buydu. Kanarya onu bir sandalyeye oturttu. Serin bir el ateşli alnını sıktı. Biz eski kapı yoldaşıyız. Bir zamanlar hep aynı sofrada yemek yerdik değil mi Rabia? Sen o zaman bu kadar meşhur değildin. Henüz efendilerin sofrasına oturamıyordun. İkimiz de kahya kadınla yerdik değil mi? Ne tuhaf. Bu kadar sene sonra gene bir sofra başında birleşmek. Ortada yuvarlak bir masa, üstüne gümüş çay semaveri, iftar akşamlarını hatırlatan küçük tabaklarda bir sürü leziz şeyler. Arif'in ablası Rabia'nın önüne havyar tabağı çekti. Acıkmış olacaksınız. Kır saçlı, genç yüzlü bir kadın teklifsizce kapıyı itti, içeri girdi. Anadolu şivesiyle konuşuyordu. Fakat başında örtü olmayan tek kadın o olduğu için Rabia onun Hristiyan olduğuna hükmetti. Herhalde Necat Efendi'nin hanımıyla da Behire Hanım'la da pek dosttu. ''Beni getirdiğinize teşekkür ederim prenses.'' Rabia'ya döndü, elini yakaladı. Sıktı. ''Bana Noel akşamı hissini verdiniz.'' Miss Hopkins, efendinin Robert Koleji'nden gelen İngilizce hocasının madamı Rabia. ''Benim çok dostumdur.'' Rabia yerken düşünüyor. Kanarya'yı tekrar bulmak, Kanarya ile tekrar bir sofrada yemek yemek ne acayip şey. Fakat ne kadar başka bir Kanarya. İnsanlar karışık işlemelerde birbirine girip çıkan renk renk iplikler gibi. Ucunu, izini tamamen kaybettiğimi zannettiğim biri birdenbire karşına çıkıyor. Seninle birleşiyor. Haydi yeniden şekil yaratıyorsunuz. Kim bilir, belki Tevfik de bir gün birdenbire böyle karşısına çıkıverecek. Tıpkı vaktiyle dükkanda olduğu gibi ona sarılacak, kucağına alacak, bir çocuk gibi aşağı yukarı gezdirecek. Çok değişmemişsin Rabia. Fakat nen var yavrum, gözlerin doluyor. Bir şeyim yok, sizi görünce çok şaşırdım da. Ama siz çok değişmişsiniz, ne kadar güzel olmuşsunuz. Güzelliği bir yük, bir zincirmiş gibi acı acı gülüyor. Çerkes kadınına mutlak güzel olmak gerek. Miss Hopkins'ten. Niçin? Behire Hanım'dan. Çünkü padişah karısı olurlar. Miss Hopkins, sizi acaba niçin Abdülhamit almadı da yeğenine verdi prenses? Yaşlı başlı adamları elde etmek güçtür. Hepsinin eski bağları, alakaları vardır. Yer minderinde ut çalan, sarışın, genç bir Çerkes kızı. Beyaz yanaklarına damla damla yaş akıyor. Hemen işitilmeyecek kadar zavallı bir sesle, ''Gönül senden kimlere etsem şikayet'' şarkısını söylüyor. O kızın ıstırabının sebebini Rabia bunca yıl sonra seziyor gibi. Arif'in ablası diyor ki, ''Hanımefendi, efendimizin çok hatrını saydığı bir kadının halayığıydı. Belki onun için hanımefendiyi yeğenine vermiş olacak.'' Mrs. Hopkins'in kaşları kalkmış, biraz müstehsi. ''Hükümdarlar böyle şeyler düşünürler mi? Siz ne dersiniz, prenses?'' Kanarya Abdülhamit'i sarayı unutmuş, tamamen kendi düşüncesine dalmış gibiydi. Kendini Hopkins'e cevap vermek için zorladı. Efendimizin düşüncesini bilemem ama bizim hanım çok başka bir kadındır. Bir daha gelirse sizi tanıştıracağım. Çok seversiniz. Sarayda küçük kızları hep evlat edinir. Kendi terbiye eder, tahsil ettirir. Efendilerden birkaçının adam akıllı hanımları olması onun sayesinde. Zavallı kadının bir tek sultanı vardı, küçükken öldü. Abdülhamit'i ilk defa nasıl gördünüz? Bunu anlatsanız ne iyi olur. Ooo, masal söyleyeceğiz. Bakın nasıl oldu. Saraya girdiğim ilk haftaydı. Bizim kadın efendi evlatlıklarını bir sabah hünkâr dairesine götürmemi söyledi. Her sabah onları götüren kız galiba hastaydı. Her sabah bu çocuklar mutlak hünkâra götürülürdü. Çocukları pek sever. Mrs. Hopkins içinden. Kanlı bir hükümdarda ne garip merak dedi. Kanarya devam ediyordu. Çocuk alayını önüme kattım. Hünkâr dairesine götürdüm. Hala bugünkü gibi gözümün önünde. Dört köşe bir koridor, penceresiz. Bir kapısı dışarıya, bir kapısı padişahın dairesine açılır. Gündüzleri bile avize yanar. Yoksa zifiri karanlıktır. Hünkâr dairesine giden kapının üstünde bir papağan kafesi asılıdır. Kanarya durdu. Kuşu görüyor gibiydi. Ne melun sesi vardı. Hiç sevmezdi. Yeşil kanadının altına başını sokar, tüneyinde uyur gibi durur. Fakat herkesten evvel Abdülhamit'in ayak sesini duyar. Birdenbire uyanır, küçük kırmızı gözlerini açar. Hünkâr kapının altından geçerken kanatlarını birbirine vurur, üç defa ''Çok yaşa!'' diye haykırırdı. Burasını anlatırken Kanarya papağanın sesini taklit ediyor, sarı saçlarında kocaman kurdelelerle küçük kızların telaşını taklit ediyordu. Paşa beni görünce kaşlarını çattı. Galiba şüphelendi. Etrafında değişik yüz görünce fena halde sinirlendi. Hemen bizim kadın efendinin adamı olduğumu anlattım. Hemen tavrı değişti. Çocuklara iyi bakınız dedi. Papağanla biraz konuştu, çekildi gitti. Kanarya hafifçe içinden bir oh dedi. O menhus sabahı tekrar yaşıyordu. Abdülhamit'i hiç sevmemişti. Badem gibi büyük siyah gözleri, boyalı sakalı, heybetli görünmek için boyanan yanakları, bilhassa kalın ve mütehakkim sesinden ürkmüştü. Sarayda kızlar onun güzelliğinden dolayı padişaha odalık olması ihtimalinden bahsetmişlerdi. O sabah tacdar dahi olsa o kadar korkunç gelen bu adam kendisini beğenir diye içi titremişti. Güzel olduğuna ne kadar lanet etmişti. Onun için o günde Abdülhamit'in nazara dikkatini celbetmediğini anlayınca böyle içinden bir oh çekmişti. ''Alın şu sıcak çayı için prenses, biraz dinlenirsiniz. Mutlak Necat Efendi'nin size nasıl aşık olduğunu anlatacaksınız.'' ''Saray deyince hep aşk düşünüyorsunuz Mrs. Hopkins. Efendi bana ne aşık oldu ya da evlenmemizde güzelliğimin tesiri oldu. Saray güzel kızlarla doludur. Hepsi biraz isteriktir. Genç şehzadelere rahat huzur vermezler. Hele Necat Efendi, zavallı hiçbir kadından hoşlanmadığı için onun yakasını bırakmazlardı. Geçeceği yerlerde dolaşırlar, kapı arkalarına saklanır, üstüne atılırlar. Hep konuştukları lakırdı, Necat Efendi'nin koynuna girmek için çare düşünmek. Bizim efendi için saray birbirine girer, zavallı çocuğa hiç rahat huzur vermezlerdi. Bir onu rahat bırakan ben oldum. Biraz da muhafızı gibiydim. Dişi mahlukatın şerrinden muhafaza eden bir ordu gibiydim. Ha ha ha. Kızlar benim kıskançlığımdan efendiye sokulamadıklarını zannediyorlar. Halbuki... Sustu. Çatalı bu muziç kızların birisinin kafasına batar gibi bir zeytin tanesine battı. Bir tek merakım var. Onu da teskin ederseniz artık bir daha sizi rahatsız etmem prenses. Eliniz değmişken sorun. Her zaman beni bu kadar lütufkar bulamazsınız Mrs. Hopkins. Bütün efendilerin hepsi kapalı, arkalarında hafiye var da. Neden sizler serbest dolaşıyor, istediğinizle görüşüyorsunuz? Kanarya ikinci zeytin tanesini yuttu. Rabia'ya bir gözünü kırptı. Söyleyeyim mi, ne dersin Rabia? Kuzum, kuzum. Bizim efendi babasının oğlu olduğu için. Bilmece mi söylüyorsunuz prenses? Size hakikati anlatıyorum. Efendinin babası çocuk tabiatlı bir adamdı. Tuhaf tuhaf merakları vardı. Hiç saray entrikalarına karışmaz, hatta aklı bile böyle şeylere ermezdi. Aman bir merakını anlatınız. Mesela deniz ve vapur. Çamlıca'daki köşkün bahçesinde bir havuz vardı. Onun etrafına yalancıktan iskeleler yaptırmıştı. Beyleri gemici esvabı giyerler, kendisi biletçi olur, bu iskelelerden birine bilet keserdi. En büyük emeli bir vapurda kaptan olmak. Zavallı gözleri açık gitti. Güya bir defa Üsküdar'dan İstanbul'a giden bir vapurda kaptanlık etmiş. Ama ne kadar doğru bilemem. Mrs. Hopkins içinden, aptal dejenere diyordu. Kanarya da belki öyle düşünüyordu. Herhalde kendi kocasının aptal olmadığını ispat için hayli gayret etti. Necat Efendi'nin bu kadar çocukça merakları yoktur. Fakat o da babası gibi saray entrikalarına hiç karışmaz. Hiç haris değildir. Bir tek merakı musikidir. Sesi biraz acı. Sarayda rahat etmek için bundan da muvafık merak olmaz. Bilhassa Alman musikisini sever. Bir de babasını da anasını da erken kaybettiği için bizim kadın efendinin evladı gibi büyüdü. Hünkâra bol bol piyano çalar. Konuşmaz. O kadar sıkılgandır ki yüzüne baksanız kızarır kekeler. Görüyorsunuz ya, hiç tehlikeli bir adam değil. Hatta komşumuz Kudret Bey gibi sarayca fena görülen bir şairden edebiyat dersi aldığını hünkâr bilir de sesini çıkarmaz. Çay fincanını Mrs. Hopkins'e uzattı. Bir zaman hepsi çay içti. Kimse konuşmadı. Nihayet Kanarya gene Rabia'ya döndü. Biraz da sen söyle yavrum. İstanbul halkına mevlüt okumadığın zamanlar ne yapıyorsun? İstanbul bakkaliyesinden soğan, sarımsak, peynir gibi kokulu şeyler satarım. Bizim eski hanım ne alemde? Rabia önüne baktı. Alçak ve biraz da kısık bir sesle. Konağa artık gitmiyorum. Selim Paşa babamı sürdükten sonra hanımefendinin de yüzünü görmedim. Fena yapıyorsun. Paşa seni evlat gibi severdi. İnan ki iyi adamdır. Vazife diye bir şey tutturmuştur. Ona feda etmeyeceği bir şey yoktur. Selim Paşa'nın vazife dediği şeyle Kanarya'da çarpışmış ve mağlup olmuş gibi birdenbire yorgun göründü. Ocağın üstündeki saate baktı, yerinden fırladı. Ne kadar geç olmuş. Yarın sabah geleceksin değil mi? Yokuşu yürüme diye sana arabamı yollarım. Rabia'nın iki yanaklarını rikkatle öptü ve kapıdan çıkarken seslendi. Efendi de seni o kadar merak ediyor ki.